Ayrım 17. İmparator Erol Toy. Sayfa 263. Fehmi Çok hükümete kafa tutuyor. 16. İstanbul Ticaret Odası salonlarında bir büyük toplantı var. Odanın üyeleri bakanlarla söyleşi içindeler. Her bakan kendi bakanlığının yapmayı düşündüğü konularda bilgi veriyor ve bakanlığına ilişkin görüşleri dinliyor. Genellikle hükümetin oda üyelerine destek ve yardımından söz ediliyor. Plan uygulamasının karma ekonomi düzeninde her iki yana eşit olanaklar sağlayacağından, eşit olanakların daha çok oda üyeleri yararına olduğundan söz ediliyor. Maliye Bakanı dertli. Hükümet bunca geniş hoşgörü içinde davranırken amansız bir vergi kaçakçılığının alıp yürümesinden yakınıyor. Verginin dar gelirler diye bilinen ücretli kitlesinden santimine değin alınmasına karşın tüccar ve sanayilerin hep zarar göstermesi eşitlik ilkesini bozuyor. Üstelik kamu tasarruflarının kendi yararlarına işleyeceğini bile bile vergi kaçırmaları çileden çıkarmış Maliye Bakanı'nı. Kaçakçılığın ne yaralar açtığını uzun uzun anlatıyor. Oda üyeleri homurdanmaya başladılar. Ne demek istiyor bu adam? Gelmiş karşılarına tümünü suçlayan bir havada veryansın ediyor. Hükümet kendi dayanaklarından habersiz mi? Yoksa habersiz olan salt bu bakan mı? Eğer bunun görüşünde olanlar ağır basacaklarsa yakınma eyleme dönebilir. Onlar vergi kaçırarak, sigorta primlerini ödemeyerek sağladıkları birikimleri yatırıma dönüştürme çabasındalar. Şimdi bir bakan bundan ötürü onlara suçlamaya kalkarsa hükümetin tutumundan kuşkulanmak gerekir. Fehmi'nin en ön sırada tam bakanın karşısına gelecek biçimde sessiz oturması tümünü kıpırtısız bırakıyor. Bekliyorlar. Ve beklediklerini biliyor Fehmi. Daha önceden bugünkü toplantıya katılacak bakanların kimliklerini ve özgeçmişlerini rapor halinde sunmuşlar. Maliye Bakanı şimdiye değin hiçbir çıkar ilişkisine bulaşmamış. Salt okumak ve devletin çeşitli kademelerinde görev yapmaktan öte silik bir kişiliği olan bir bilgin. Bakanlıkta yeni dönemin kargaşasından yararlanan solcu gençlerin hazırladığı bilgilerle donatılmış bir rakam adamı. Rakamların göstergesini sosyal ilişkileriyle hiç düşünmüyor belli ki. Bakan dediğin biraz politik niteliği olmalı. Olmadı mı elindeki rakamları böyle konuşturur işte. Kitlenin homurtusu giderek bakanın konuşmasını bastıracak. Zaten bitirmek üzere bakan ve ardından karşılıklı söyleşi başlayacak. Fehmi bir yandan yatıştırmak bir yandan kışkırtma amacıyla kendini hazırlıyor. Vergi cezası adamın ocağına incir diker. Böyle bir bakanın elinde de olursa büsbütün güçleşir sorunlar. Çünkü hangi yöne saldırsanız bir duvarla karşılaşırsınız. Bunun bilincinde Fehmi ve bir harekete girişmeyi kuruyor. İsmet Paşa bunu özellikle göndermiş olmalı. Destek arıyor. Ama desteğini eski alışkanlığı üzere korkutma üzerine kurmak istiyor. Bakın durumunuzu biliyoruz. Bunu açıklamakta bir sakınca görmüyoruz. Bizden desteğinizi esirgerseniz başınıza gelecekleri düşünün demek istiyor. Fehmi'nin anlaması yetmez mi? Kaç yıldır tanır o İsmet Paşa'yı. Bir şeyi anımsatmak istemese böyle bir bakan yollar mı onların toplantısına? Hem de özellikle yükün ağırını yükler mi adama? Yüklemez. Kimi nerede nasıl kullanacağını çok iyi bilir. Bildiğinden de bu adamı göndermiş işte. Gerilemek mi gerek, ilerlemek mi? Tüm sorun bu. İsmet Paşa desteği kendi biçiminde arıyor. Onlar da kendi koşullarıyla vermeliler. Hemen hemen burada neler olacağını baştan kestirmişti o. Toplantıdan önce yaptıkları özel söyleşide hangi bakanın neler diyebileceğini açıklamıştı. Önderliğinde kurulan birlik ilk kavgasını vermeli. Bu kavgadan güçlü çıkarlarsa kuruluşun nice yararlı olduğunu öteki arkadaşları da anlar. İşte güçlerini ispatlama olanağı önlerine geldi. İsmet Paşa'ya desteklerini belli koşullar öne sürerek verirler. Bir kez bunu başardılar mı gerisi kendiliğinden gelir artık. Hükümetler onların desteğini almaksızın iş yapmaya girişmezler. Eğer girişirlerse hükümet olmayacaklarını bilirler. Madem korkuyla geliyorlar, korkuyla gitmek gerekli. Bakan sözlerini bitirdi. Fehmi de ilk deneme için kararını vermişti. Oda yöneticisi, Sayın Bakan'ın konuşması konusunda soru sormak ya da düşüncesini belirtmek isteyen sayın üyelerimiz var mı? Dedi. Parmaklar kalktı. Yönetici ilk sırayı Fehmi'ye verdi. Fehmi, Sayın Bakan konuşmasının iskeletini bizi suçlamak üzere kurmuş. Derin bir soluk çıktı salondan. Biz bu ülkenin insanları olarak gecesini gündüzüne katıp yeni yeni yatırımlar, yeni yeni iş olanakları ve kalkınmaya katkıda bulunmak istiyoruz. Vergi sisteminin çapraşıklığının doğurduğu güçlüklerle uğraşıyoruz. para ve kredi darlığının boğazımıza yapışan bir canavar gibi bizi yok etmesinin anlacına dikiliyoruz. İşçi isteklerinin durmadan artışı yanında satın alma gücünün olanaklarına göre üretim yapma sıkıştırmasıyla uğraşıyoruz. Elbette vergi kaçırmayı hüner sayanlar da vardır. Biz bunların davranışlarını onaylamadığımızı apaçık söyledik. Kınadık böylelerini. Hatta belleğinde kaldığına göre hükümetle el birliği yapmayı önerdik. Vergi kaçakçılığını alışkanlık haline getiren üyelerimizi odadan çıkaracağımızı açıkladık. Sanki bunlar yapılmamış gibi Sayın Bakan'ın tümümüzü vergi kaçakçılığıyla suçlaması doğrusu şaşırttı beni. Sanıyorum öteki arkadaşlarımı da. Çünkü bir ayırım beklerdim Sayın Bakan'dan. Her şey bir yana, salt geçen vergi döneminde 15 milyon lira vergi ödemiş bir yurttaş olarak bunu istemek hakkımdır sanıyorum. Bakan gözlerini kısmış dinliyordu. Fehmi dik dik yüzüne bakıyor, her kelimesinin bir kurşun gibi bağrına saplanmasını istiyordu adamın. Ve tutumundan anlıyordu ki iş istediği noktaya götürmektedir. Çatışma kaçınılamaz. Bakan bu sözlerin altından kalkamaz. Politik kişiliği olmadığı için ya tümünü suçlayacak açıktan ya doğrudan Fehmi'ye saldıracak. Zaten gizli toplantılarında boy hedefi seçmişlerdi Maliye Bakanı'nı. Tümü konuşmanın nereye gittiğini biliyorlar. Bildikleri için de toplantıdan habersiz olanların ikircikli kıpırdanmalarına gülerek bakıyorlar. Ne iyi etmişti de o birliği kurdurmuştu Fehmi. En büyüklerin ardında olduğunu, kendisiyle aynı eylemin içinde bulunduğunu bilmenin rahatlığıyla söylüyor sözlerini. Bakan ikircikli. Böyle bir çıkış beklemiyordu. Elinde olmaksızın kıpırdandı. Ve Fehmi sözünü bitirir bitirmez, ''Evet Sayın Çok'' dedi. ''Belki iyi niyetlisiniz ve buyurduğunuz gibi kişi olarak en yüksek vergiyi ödüyorsunuz. Ama benim hesaplarıma göre yine de ödemeniz gerekenin üçte birini ancak ödüyorsunuz.'' Bir ölüm sessizliği kapladı salonu. Sanki odanın tüm tanınmış kişileriyle hükümetin beş bakanı yoktu da salonda bir gece yarısı karanlığının koyu suskusu vardı. Tüm başlar Fehmi'ye çevrilmişti. Fehmi suskuyu daha çok uzatmadı. Hesaplarınız belki doğrudur ama görüşünüz yanlış Sayın Bakan. Hesapları bu görüş çerçevesinde yaptığınız için sonuçlarının doğruluğundan kuşkulanmak gerekir. Sanmıyorum efendim. Bakan diretiyordu. Fehmi için için gülüyordu. İstediği sonucu almıştı. O da üyelerinin gözleri önünde hükümetle bir meydan savaşının tohumlarını atmıştı. Şimdi biraz daha kışkırtsa bakanı istediğini elde edebilirdi. Yeniden gözden geçirmenizde büyük yarar görüyorum. Hesaplarınızı değil, görüşünüzü. Ben hesapları gözden geçirmeyi yeğlerim. Sizin bileceğiniz iş beyefendi. Kalktı bakan. Buncası fazlaydı. Salonun ortasında yürüyüp çıktı. Oda üyeleri o giderken söyleniyorlardı. Daha soracaklarımız vardı. Aman bir şey öğrenemeyeceğimiz ortada. Fehmi beyefendiye teşekkür etmeliyiz. Tümümüzün namusunu savundu. Bu kaynaşma koalisyon ortağı bakanların göz önünde oluyordu. Unutuluvermişlerdi. Ama onlar durumdan kıvançlı olup bitene bakıyorlardı. Odanın tüm üyeleri Fehmi'nin çevresinde toplanmış, kimi elini öpüyor, kimi boynuna sarılmaya çalışıyordu. Bakanlar hiç ses çıkarmadan onları öyle bırakıp salondan çıktılar. Bir koalisyon olan hükümette paşanın partisini güç duruma düşürecek kozları görmüşlerdi. Olup biteni başkalarına anlatırlarsa yeni bir güvence verirler iş adamlarına. Hemen Fehmi Çok'la ilişki kurup neler istediğini öğrenmek gerekli. Herkes onun sözüne bakıyor. Besbelli bu. Kimse Maliye Bakanı'nı desteklemedi. Destekler mi? Maliye Bakanı odadan çıktığı gibi Ankara'nın yolunu tutmuştu. Olup biteni başbakana bildirecek, buyruğunu yerine getirdiğini anlatacaktı. Öteki bakanlarsa Fehmi Çok'tan görüşme isteğinde bulundular. Ne var ki şirket merkezinde toplantıdan hemen sonra Avrupa'ya gittiği bildirildi. İsmet Paşa dikkatle dinledi Maliye Bakanı'nı. Tüm anlattıkları bitince sırtını sıvazladı. Teşekkür ederim, dedi. Hükümetimize ve partimize büyük hizmette bulundunuz. Şimdi gidiniz. Çalışmalarınıza gönül rahatlığıyla devam ediniz. Başbakan onu desteklemişti. Başkanlığa gider gitmez vergi uzmanlarını eyleme geçirmek amacıyla çıktı başbakanlıktan. Paşa ise ellerini ovuşturuyordu. Yeni bir koalisyon kurulması gerekiyordu. Ortağının içindeki çekişmeler alabildiğine zayıflatmıştı iktidarı. Üstelik üst üste patlayan askerlerin çıkışı dengeyi bozmuştu. Bu bozukluk giderilmeli. Daha sağlam hükümet etmenin çareleri aranmalıydı. Bizim partiyle öteki küçük partileri bir ortalıkta birleştirmek gerekli. Şimdiki ortağımı muhalefete itersem küçük partiler denge unsuru olabilir. Ortağım muhalefete geçmek istiyor. Orada tutabilirsem onu yıpratırım. Ötekilerin iktidar olmaktan elde edecekleri güç tabanında kaymalar yaratabilir. Yeni bir şaşkınlığa sürükleyebiliriz kitleyi. O zaman gelecek seçimde yeniden iş başında kalmamız işten değildir. Küçükleri yönetmek büyüğünkinden güçtür, bilirim. Ama karşılarında denge unsuru olabilecek bir güç görmezlerse bizi tümden zorlayabilirler. Vermeyeceğim ödünleri isterler. Böyle bir oyun belki onları tuşa getirir. Maliye Bakanı'nın çıkışı iş adamlarını kaynaştırmıştır. Bunu öteki partinin bakanları da gördü. Hemen aykırılık çıkarmaya çalışacaklardır. İş adamlarına güvence vermek amacıyla bize çatacaklardır. Ben ortaklığı bozar, yeni bir ortaklıkta Maliye Bakanı'nı harcarsam onlardan daha sağlam bir güvence vermiş olurum. Çünkü nasılsa iktidara karşı çıkamazlar daha, elimizdeler. Belli bir pazarlıkta boyun eğer desteklerini getirirler. Onlar desteklerini getirdiklerinde de ben yönetimi sürdürürüm. Başbakanın sanrıları gerçekleşti. Fehmi'nin de. Bakanlar onu hemen Avrupa'ya gittiğini öğrenince ötekilerle ilişki aradılar. Ve böyle hükümet olmaz düşüncesini kaptıkları gibi başkanların yanında aldılar soluğu. Başbakandan önce kendi yönetim kurullarında durumu saptayıp ortaklıktan ayrılma kararını sundular. Özledikleri muhalefete kavuşuyorlardı. Askerlerin çıkışlarını İsmet Paşa'ya ezdirmişlerdi. Artık açık alanda istedikleri gibi davranabileceklerdi. Yeni bir ortaklık kuruldu ve yeni Maliye Bakanı her türlü vergi araştırmasını durdurdu. Fehmi kavgasından güçlü çıkmanın yetkisiyle topladı arkadaşlarını. Şimdi Ekonomik Araştırmalar Kurulu'nun bir koca binayı kaplayan büroları, salonları vardı. İstanbul'un en lüks otellerinde çeşitli tartışmalar düzenliyor, geniş salonunda açık toplantılar yapıyordu. Ama deniz gören bir küçük salon vardı ki oraya salt üyeler girebiliyordu. Kurulun müdürü başkanlık ettiği odacıları temizletiyor, dolaplarına içkiler, çerezler konulup her zaman toplantıya hazır tutuluyordu. Odacıların müdürden habersiz bu salona girmeleri yasaktı. Özel toplantılar burada yapılırdı. Fehmi öteki büyük patronları da burada topladıktan sonra "Birliğimizin ilk başarısını gördük arkadaşlar. Bir hükümeti devirdik. Ve bizi hırsızlıkla suçlayan bir maliye bakanını değiştirdik. Bunu iyi ve yerinde kullanmak zorunluluktur. Bir süre sessiz kalmakta yarar var. Şimdilik başka kurumlarla uğraşalım. Örneğin basın konusundaki düşüncelerimizi öğrenmek isterim." Tümü Fehmi'nin yüzüne bakıp kaldılar. Kurumlar, kurumlar arası ilişkiler üzerinde durmamışlardı. Hükümet konusundaki davranışlarıyla bir an güçlerini anlamışlar, sonra bu gücün korkusuna kapılmışlardı. Ama Fehmi durmaksızın ilerlemeyi önerince şaşkınlaştılar. Reşat Bey hızlı bir atılımın önderlerindendi. Kısa sürede ilaç ve seramik sanayini elinde toplamış, bu dalların tek büyük firması olduğunu herkese kabul ettirmişti. Fehmi'nin sorusuna yanıt gelmeyince başını kaldırdı. "Benim bu konudaki düşüncelerim şunlar efendim. Kabul etmek gerekir ki basın, kamuoyu yaratılmasında önemli bir görev yapar. Dağınıklık, bağımsızlık ve fikir özgürlüğünü korursa tehlikeli olabilir. Nitekim Maliye Bakanı olayında bizi kınayanlar, kaçakçı olduğumuzu söyleyenler çıktı. Bunları susturmak gerekli. Yalnız anayasa fikir özgürlüğünü alabildiğince geniş tuttu. Susturmanın yollarını, niteliğini ve sonuçlarını iyice düşünmemiz gerekli." Fehmi gülerek baktı Reşat Bey'e. "Çok doğru buyurdunuz. Basın desteğimiz olmalı. Benim bu konuda iyice yetişmiş uzmanlarım var. Şimdiye değin söyledikleri hep gerçekleşti. Salt bu uzmanlarla yetinmedim, bunu da belirteyim. Avrupa'daki, Amerika'daki ortaklarımızla konuştum. Tümünün fikrini aldım. Sizler de konuşun, görüşün. Gelecek toplantıda bu sorunu çözümleyelim." Hacı Bey ötekilere söz bırakmadan parladı. "Geleceğe bırakmayalım beyefendi. Bence aykırı kalemleri hemen susturmak gerekli. Patronlara söyleriz, susturmadılar mı satın alırız gazetelerini ve kovarız yazanı. Biraz aç kalırlarsa burunları sürter." Reşat Bey, Hacı Bey'in pratik çözümüne katılmadı. "Fikir özgürlüğünü örselemek bize de zarar verebilir. Hem inanmışlar, kolay teslim olmazlar. Ne yapıp edip kurucu meclisten bir yasa çıkardılar. Büyük tazminatlar alıyorlarmış kovulduklarında. Geçen gün gazete patronlarından biriyle konuşuyorduk. Bundan dertli adam. Kıytırık muhabirlerimi bile kovamaz oldum diyor. Her birine 20 bin 30 bin lira tazminatlarını da ödersek korkarım birleşirler. Görüyorsunuz sol önem kazanmaya başladı. Anayasanın boşluklarından yararlanan kalemler işi o yöne döktükçe gazetelerin sürümü arttı. Bir mal ki çok satılır, isterse fikir olsun bu, sermayenin yönü ona dönüktür. Bu nedenle bizim başka yöntemler bulmamız gerekiyor. Fehmi Reşat'ın aklını konuşturmasından sevinçli yeniden aldı konuşmayı. Ben de Reşat Beyefendi'ye katılırım. Çok güzel konuştular. Gazeteleri satın alıp gazeteci kovmak yerine gazetelerin can damarını elimize geçirmeyi yeğlerim. Böylelikle bağımsız görüşleri altında daha kolay etkilerler kamuoyunu. Bu konuda tam hazırlık yapmadan konuşmayı doğru bulmam. Bundan başka çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız, biliyorsunuz. Planlamadan bu yana sanayileşme diye bir söz tutturuldu. Üstelik bunun gerekliliğine de inanıyoruz. Sıkıntılar ticareti engelliyor. Ama sanayileşmede yöntem zorunluluğu var. Biz şimdiye değin işi temsilcilik olarak aldık. Biraz daha derine inebiliriz. Montaj sıçramasını yapmalı, bunu geliştirmeliyiz. Avrupa şirketleri çok önemli öneriler getiriyor. Zaten çoğunluğumuz çoğunlukla Avrupa şirketlerinin temsilcisi. Bu konularda tümümüzün hazırlığı vardır kuşkusuz. Ama üzerinde yoğunlaşmanın zorunluluk olduğunu kabul edersiniz. Hemen tartışmaya girmek nasılsa ertelenecek bir toplantıda zaman yitirmek olur. Dilerseniz bir aylık bir süre tanıyalım kendimizi. Bu arada gerekli hesapları yapalım. Gelecek toplantımızda kesin bir karara varıp bundan sonraki davranışlarımızı saptayalım. Yepyeni bir sorunla karşılaşmışların boyun eğmesiyle onayladılar önerisini. Bir ay sonra toplanılmak üzere dağıldılar. Robert ve Supi'yi karşısına oturtup sigara verdi Fehmi. Hiç oyalanmadan, sizinle konuşup kesin bir karara varmamız gerekli, dedi. Bir ay sonra inceleme kurulu toplanacak. Orada gelecekteki davranışlarımızı saptayacağız. Biz tümden hazırlıklı olmak zorundayız. Bir yol ayrımına geldik, dayandık. Avrupa iyice basınçta. Lord şirketi işi uzatıyor. Oysa Almanlar hemen otobüs montajını veriverdiler Adanalılara. Japonlar minibüste, İtalyanlar traktörde bize aynı kolaylığı gösterdiler. Ben öyle anlıyorum ki Amerika bizi gözden çıkardı. Küba olayından sonra ya Rusların egemenlik bölgesinde bıraktı ya mangala maşı arıyor. Daha önce binek otomobili önerimizi büyük bir tutkuyla karşılamışlardı. Hem de merkez. Sonra bizi Avrupa'daki ortaklıklarını aktardılar. İtalyanlar aynı konuda makine kimyayla anlaşmak istiyorlarmış. Bizim fikrimizi soruyorlar. Biliyorsunuz, Türkiye genel temsilcileri biziz. Kuruldaki arkadaşların çoğu genellikle Avrupa sermayesinin temsilcileri. Gerçi tam sayılmazlar. Adam bir yandan Alman otobüsü monte ederken öte yandan Amerikan gazozu şişeliyor. Ne var ki Reşat Bey'in ilaçlarında ağırlık Avrupa'da. Mensucatçılar ise çoktan Avrupa yanına tutuyorlar. Avrupa sermayesi de gerçekten ağız sulandıracak paylar sununca korkarım Amerikalıların bu tutumlarına eş olarak Avrupa yandaşlığı ağır basacak. Bunları saptayıp gelecekteki siyasal olayların düzenlenmesine girmemiz gerekli. Yoksa trenleri kaçırırız. Amerikalılar bize temsilcilik verip çok karlı yatırımlarda sanayileşerek ortaklıklar kurmakta yetindiler. Avrupalılar kamu kuruluşlarına yönelebilir. İtalyanların makine kimyaya yönelmesi bir uyarı olmalı bizim için. Tam bir yol ayrımının ağzındayız. Şu 1964 yılının ortasında. Üstelik gelecek yıl seçimler var. Örgütlerimiz iyi işliyor. Bu seçimler bir deney olacak bizim için. Şimdi bana fikirlerinizi söyleyin, tartışalım. Önce biz bir karara varalım ki toplantıda ötekileri yöneltebilelim. Robert başıyla Supi'yi gösterdi. Onun konuşmasını istediğini belirtti. Supi patronunun gözlerine baktı, konuşmaya başladı izin aldıktan sonra. Öncelikle bir genel tahlil yapmalıyız efendim. Buyurduğunuz gibi Amerika bizi Avrupa'ya bağlamak niyetinde sanıyordum ben de. Eskiden isteklerimizde geniş krediler açıyorlardı. Birden döviz aktarımından söz etmeye başladılar. Sanıyorum Vietnam Savaşı'nın yükünü sezinler oldular. Petrol şirketleri ülkemizde açtıkları kuyuları köreltiyorlar. Bunlar bir birikim isteği olabileceği gibi bir gözden çıkarma da olabilir. Bir deneme yapabilir bu aydınlık durumu görmek için. Biz hemen hemen 100 yabancı şirketin temsilcisiyiz. Son zamanlarda Avrupa şirketlerinin işlerinde büyük bir ağırlık sezdim ben. Üstelik buyurduğunuz gibi binek otomobili yapımında İngiliz ve Almanların çoğunlukta bulunduğu şirketlerini gösterdiler bize. Anlaşmaları yaptık. Daha önce yerli marka koymamıza izin vermiyorlardı. Avrupa şirketleri hemen razı oldular buna. Üstelik montajın ana maddesini hep kendilerinden almak kaydıyla Salt kendi firmamız adına monte etmemizi de kabullendiler. Biz Amerikalılardan kopamadığımız için otobüs montajını kaptırdık. Minibüs işinde de az daha atlayacaktık. Bereket Japonlar acenteleri olduğumuz için ilk bize açtılar düşüncelerini. Mahir Bey'in de çabaları ve katkısı oldu bu işte. Üstelik mensucat bakımından en büyük üretim ünitelerinden birine sahibiz. Ve Avrupalılar mallarımızı alabilirler. Bizim bu konuda Amerika ile rekabetimiz söz konusu olamaz. Avrupa ham maddeyi bizden alıp pahalı emekle ürettiği için bizim fiyatlarımızla başa çıkamaz. Daha şimdiden ortak pazar ülkeleri kendi aralarında belli gümrük indirimleri yapmışlarken bile bizim fiyatlarımız onlarınkinden ucuz. İkili kazanma olanaklarımız var. Avrupa ile bütünleşirsek. Ayrıca turizm endüstrisini geliştirebiliriz. Zaten planlama da bu konu üstünde çok duruyor. Epeyce arsa kapattık önceden. Avrupalıları Amerikalılardan daha kolay çekeriz ülkemize. Şimdiden Salt Almanya'da 50 bin işçimiz var. Avrupa'da 100 bini geçtiği söyleniyor. 10 yıl sonra bu rakamın 1 milyon olmasından söz ediliyor. Bu durum da Avrupa yararına bir etki olanağıdır. Birikimler hükümetimiz üzerindeki Avrupa baskısını arttıracaktır. Bizim işçiler genellikle kendi yiyeceklerine alıştıkları için gelecekte büyük bir pazar meydana getireceklerdir. Yine etkili bir durumla karşı karşıyayız. Siz Amerika'nın Küba olayından sonra bizi bırakmaya niyetli olduğundan kuşkuluysanız Avrupa'ya yaslanmamız gerekir. Bir yanda NATO, bir yanda Cento ve askeri yardım gerçekleriyle bizi bağlamışken kolay kolay Rusya'ya yönelemeyeceğimizi iyi bilir. Üstelik nasılsa Avrupa'da bizim sınayileşmemizi istemez. Yine montajla yetinmemizden yana olur. Ancak tam anlamıyla Rusya'ya dayanan bir kapalı ekonomiye girersek ağır sanayiye yönelebiliriz biz. Ya da bağımsız bile olsa tam devletçi bir kapalı ekonomiyle. Her ikisi de devrimsiz olmaz. Bunca güç çatışması arasında kısa dönemde bir devrim de olmaz. En solcu parti bile parlamento yanlısı. Demokratik bir güç olma çabasında. Üstelik İşçi Partisi'nin iktidar olma olasılığı hiç yok. Biraz İsmet Paşa'yı kıpırdattılar o kadar. İki askeri ayaklanma bastırıldı 2 yıl içinde. Bundan sonra yenilerinin olması da düşünülemez. Ancak 8-10 yıl sonra belki yeni kıpırdanışlar olur. Durumu iyi saptarsak onların da hakkından geliriz. O zaman önümüzdeki yol ayırımı Amerika ve Avrupa arasında bir seçim yapmakta toplanıyor. Bence hemen genel ciromuz içinde Avrupa'nın payıyla Amerika'nın payını çıkartmalıyız. Bunun gelecek 10 yıl içindeki gelişmelerini hesaplayıp ona göre bir karara varmalıyız ki sonuçlarını düzenleyebilelim. Yoksa siyasal bir seçim bizi yanıltabilir. Robert'e baktı Fehmi. Robert hiç sesini çıkarmadan ikisini de dinlemişti. Patronun kendisine baktığını görünce yaprak sigarasından derin bir nefes aldı. Supi haklı efendim, dedi. Önce ekonomik seçimimizi yapmalıyız. O konuşurken ben ciromuzu şöyle bir taradım aklımda. Biz 30 kalem Amerikan, 70 kalem Avrupa ve Japonya malının temsilcisiyiz. Montajla birlikte temsilcilik olanakları kısıtlanıyor. Meğer ki montajı Salt bizim şirketin mallarıyla yapsınlar. Örneğin Alman şirketi otobüs montajını yaptırınca otobüslerden gelen prim azaldı. Bunun karşılığında Almanların temsilcisinin bizim minibüsler yüzünden temsilcilik primi hemen hemen kalmadı. Şimdi bir de binek otomobil montajı başlıyor. Hadi ister Avrupa şirketleri olsun, isterse Merkez Lord montajını bizi yapacağımızdan bir şey yitirmeyeceğiz. Ama biliyorsunuz montajla birlikte ithal yasağı başlıyor. Salt bu bile büyük ölçüde primlerimizi düşürebilir. Gerçi yabancı şirketler ham maddeyle yapılmasını aynı fiyata veriyorlar. Ama yasak primleri yine de sarsabilir. Temsilcilikten elde ettiklerimizi bir hesaplarsak, şimdiye değin Amerikan mallarının birim değerleri yüksek olduğundan 30 kalem öteki 70 bir kaleme bedeldi. Şöyle ki Alman büro araçlarının 5 kaleminin bir yıllık cirosunu Amerikan arabalarının bir aylık cirosu karşılayıveriyordu. Ne var ki şimdi minibüste Japonlarla, binek arabasından da Avrupa'daki Amerikan şirketleriyle anlaştık. Salt bu 2 kalem Amerikan ortaklığı ne kadar olursa olsun yönetim Avrupalılarda olduğuna göre tüm ciromuzun 1/4'ünü meydana getiriverecek. Şimdilik yılda 400 milyon lira ciro ediyoruz. Bir kamyon montajında Amerikalılara dayanıyor olacağız birim değeri bakımından. Keşke otobüs montajını kaçırmasaydık. Kaçtı bir kez. Çünkü efendim bir otobüs bugünkü fiyatlarıyla 350 bin lira. Bir kamyonsa 70 bin. Adamlar bir otobüs sattıklarında bizim 5 kamyon satmamız gerekti. Birim değerinin yüksekliği böyle bir hız kazandırıveriyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde ciromuz 1 milyar lirayı çok aşar. Ben 5 yılda hedef görüyorum bu rakamı. Elbette binek arabaları minibüs montajında katkısıyla. O zaman birden genel ciro içindeki Amerikan mallarının oranı %20 hatta %10'a düşebilir. Rakamsal bir değerlendirme yapacak olursak %90 Avrupa'ya dayandık zaten. Şimdi İtalyanların önerisi var. Bizim yerli arabadan sonra bunlarla ortak olabiliriz. Ardından bir sorun daha var. Ordu yardımlaşma. Fransızlardan öneri almış. Bunun engellenmesi gerek. Sizin ordu yardımlaşmanın yönetim kuruluna girip ağırlığınızla pazarlığı sağlatmanız, en azından mümkün olduğunca uzatmanız bir zorunluluk. Amerikalılar bizi çok salladılar. Ancak 67'lerde üretime geçebiliriz. O da çok sıkı bir çalışmayla. Ordu yardımlaşmanın elinde büyük paralar var. Bunu otomotiv endüstrisine yatırdığında kısa zamanda üretime geçebilir. Çünkü Fransızlar da acele ediyorlarmış. Böyle bir çatışma ortasındayız. İlkin seçimimizi yapalım. Sonra siyasal etkenler üzerinde dururuz. Fehmi müdürlerinin durumu apaydınlık göstermesinden, birbirini tamamlar konuşmalarından kıvançlı beğeniyle baktı. Öyleyse Avrupa sermayesine dayanmak konusunda oy kullanıyorsunuz. Bence doğrusu budur, dedi Robert. Supi bence de, diye atıldı. Şimdi de bunun gelecekteki siyasal sonuçlarını bir düşünelim. Yeniden Supi'ye baktı. Sizin buyurduğunuza göre Amerika bizi gözden çıkardıysa boşu boşuna yapışıyoruz demektir. Nasılsa askersel bakımdan bağımlıyız. Ne var ki silkeleyip atıveren Amerika bir gün askersel bakımdan da bize aynı oyunu oynar. Bir yere dayanmak zorunluluğu bizi Avrupa'nın yanına itiyor. Hükümetler de bu gereği anlarlar. İlk ortak pazara girilmesinde kesinlikle çıkar gördüğümüze göre zorlamalıyız İsmet Paşa'yı. Yalnız bir iş zorlama yeterli değildir. Onu istediğimiz yere getirebilmek için. Direncini en iyi siz bilirsiniz efendim. Direncini kırmanın mümkünsüz olduğunu da. Bir deneme yapar, bir dış baskı sorunu yaratırız. Benim aklıma Kıbrıs sorunu geliyor. Basın bu konuyu alevlendirir. O sırada İngilizler adada bir karışıklık çıkarırsa İsmet Paşa eyleme geçirilebilir. Amerika bu eyleme izin vermez. Yunanistan kanalıyla adayı Orta Doğu'ya, daha doğrusu İsrail'e üst haline getirmek istiyor. Ve bizim yatırım isteklerimizi sarsarken İsrail'de üstelik montaj değil, düpedüz motor fabrikası kuruyor. Bu da gösteriyor ki İsrail'in kesin yerleşmesi ve tutunmasında görüyor petrol geleceğini. Bizi bırakmasında bunun etkisi de olabilir. Her neyse, Amerika İsmet Paşa'ya karşı çıkınca Avrupa'ya yanaşacaktır. Bunun bedeli de ortak pazar anlaşmasını imzalaması olacaktır. Ne var ki Amerika bunun yanına komaz İsmet Paşa'nın, düşürür onu. Ve İsmet Paşa'nın yerine gelecek, Amerika ile anlaşmak zorunda kalacağından ortak pazar anlaşması sağlanabilir. Amerika-Rusya yakınlaşması gerçekleşirse, belki o zaman kolay olur bizim Avrupa yanına geçmemiz. Ama olmazsa nasıl karşı çıkılır bunu bilemiyorum ben. Robert kendiliğinden girdi söze. Bence de durum bu noktada karışık. Gerçekten İsmet Paşa ile Amerika'yı karşı karşıya getirmek öylesine güç değil. Ondan sonrasında ne yapabiliriz? Bunu çözmek gerekli. İsmet Paşa kendi partisinin gücüyle iktidar olsa sorun yok. Ne yapar eder, direnir ve kazanır. Şimdi türlü gibi bir ortaklığın başında bulunuyor. Üstelik muhalefette de gerçekten güçlü bir rakibi var. Burada saptayacağımız karar bana öyle gelir ki seçimlerdeki tutumumuzu da etkileyecek. Hangi partiyi tutacağız? Bu seçimler bizim için en büyük deney olacak. Bizim örgütlenmemiz tamam. Buyruğunuz üzere hemen hemen köylere değin girdik. Temsilcilerimiz sizin bir işaretinize bakıyorlar. Hangi partinin desteklenmesini istiyorsanız tüm ağırlıklarını o yöne verecekler. Taksitçiliğin bunda büyük yararı oluyor. Midelerinden bağladık buyurduğunuz gibi. Bu nedenle ilk işimiz gelecek olanın yeniden Amerika'ya dönmesini önlemek zorundayız. İşlerin bir noktada düğümlenmesi harekete geçirdi Fehmi'yi. İki müdürü de kendi düşüncelerini daha geniş ve sağlam yorumluyorlardı. Yıllardır en saklı gizleri birlikte çözmüş olmanın alışkanlığıyla patronlarının aklından geçenleri ışığın altında tutup aydınlatıyorlardı. Düşüncelerini mikroskoptan seyreder gibi geliyor onlar konuşurken. Düğüm noktasına geldiler işte. Hafifçe başını kaldırdı. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. İsmet Paşa'yı düşürüp yerine kendi adamlarını getirecektir Amerika. Kimi getirebilir? Bizim bunda katkımız ne olabilir? Bunları sonra araştırırız. Unutmayın, örgütlenmemiz tamam olduğuna göre bizim de pazarlık gücümüz var. Bunu bir ölçüde İsmet Paşa'yı bile söktürdüğümüze göre karşısındakileri haydi haydi söktürürüz. Madem sorunu dış baskıdan aldık, dış baskıdan sürdürelim. Bizim şimdilik 3 yıllık boş zamanımız var. Yani kendimizin Amerika'dan Avrupa'ya dönebilmemiz için bir zaman gerekli. Bu 3 yıl içinde Avrupa'daki işçilerimizin sayısı 200 bini bulur. Bunların birikimleri, parasal birikimi bırakınız, yoğun emek birikimi nedeniyle tehdit aracı olma birikimleri epeyce güçlü olur. Bir Avrupa hükümeti işçilerimizi geri gönderiyorum dese bizimkilerin paçası tutuşur. Ayrıca bir anlaşmanın ardından kredi gelir, yardım gelir. Biz Avrupalı ortaklarımızı baskı yapmaya hazırlarsak hükümetlerin baskısını da hazırlamış oluruz. Buyurduğunuz gibi seçim gücünü de pazarlık masasına oturttuk mu ağırlığımız çoğalır. İsmet Paşa'nın yerine gelecek de politik ve askersel oyalamalarla yetinmek zorunda kalır. Ben dediğimiz gibi ordu yardımlaşmanın yönetim kuruluna gireceğim. Sarsacağım ama tüm gücümle Fransız şirketiyle anlaşmasını da savunacağım. Böylelikle askerin yüzünü de Amerika'dan Avrupa'ya döndürme olanağı buluruz belki. Pek umutlu değilim bundan. Ama düşünmelerini sağlasak hükümet üstündeki baskılarını azaltırız. Şimdi durum bu. Sıralıyorum kararlarımızı. Öncelikle Kıbrıs çıbanını deşip İsmet Paşa'nın ortak pazara girmesini sağlayacağız. Ondan sonra Avrupa mallarının montajına hız vereceğiz. Bunun için kamuoyu oluşturulmasına çalışacağız. Ve biz hazırlıklarımızı bitirinceye ordu yardımlaşmanın Fransızlarla anlaşmasını engelleyip sonra kesinlikle bunu sağlayacağız. Tamam mı? İsmet Paşa'nın rakibi ve gelecek hükümetin başı kim olacak? Bunu saptamadık, dedi Supi. Yoksa bir düşündüğün mü var? Evet, benim bir arkadaşım vardı. Amerika'da birlikte bulunduk. Birlikte öğrendik politikanın inceliklerini. Bu arkadaş şimdi ana muhalefet partisinin gözde kişilerinden. Bir ara başkan yardımcılığı da yaptı. Ne var ki askerlerin bir çıkışında bıraktı yardımcılığı. Tanıdım, dedi Robert. Bizden. Fehmi gözlerini kırptı. Kendisi girmemişti Mason locasına. Ama iki büyük müdürü de gözde üyelerindendi. Robert bizden diye atılınca başını eğdi. Partinin başından paşayı düşürtebilirsek onu geçiririz. Paşa hükümet kurmak istemiyormuş. Gençlere olanak tanıyalım diyormuş. Önderlik bize yeter. Doğruysa tabii, dedi Supi. Oo, siz bayağı arkadaşsınız sanıyorum. Biraderliğe ben aldırtmıştım efendim, dedi gülümseyerek. Biz böyle işlerde gönül işlerine bırakamayız işimizi. Kesin almak zorundayız. Sen şimdiden bir konuş yokla. Özellikle dış ilişkiler konusunda ağzını ara bakalım. Aramaya gerek yok, Amerikancıdır. İyi iyi. Herhangi bir durumda bizim yararımız olur. Başka unuttuğum nokta kaldı mı? Kalmamıştı. Kararlarını uygulamak üzere toplantıya son verdiler. 17. ayrımın sonu. Sayfa 283.